arkadaşlar. Ben avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu. Podcast yayınlarında hayvan hakları alanında 3. yayına hoş geldiniz. Bugün farklı olsun istedim. 14 yıldır bu hukuki mücadelenin içinde yer alıyorum ve sürekli sorular geliyor. Özellikle son zamanlarda ağırlıklı gelen sorulardan ben çıkardım listeyi ve bunlara teker teker cevap verelim. Böylelikle bir kez daha yasal haklar neler neler değil onları hatırlayalım diye istiyorum. En fazla gelen sorular maalesef yönetim planıyla alakalı. Evde hayvanlarla birlikte yaşamak ne kadar mümkün değil. Bununla alakalı çok soru geliyor. Şimdi önce şunu bilmemiz gerekiyor ki eğer bir hayvanımız varsa mutlaka ve mutlaka bir apartmana veya bir sitede ev satın alabiliriz veya kiralayabiliriz. Yönetim planını mutlaka görmemiz gerekiyor. Eğer evi kiralayacaksak ev sahibinin merak etmeyin canım zaten bu sitede 10 kişinin köpeği var demesinin hiçbir anlamı olmadığını hatırlatmak isterim. Veya ev satın alırken sitenin dış cephesinde brandalara asılmış hayvan gezdirirkenki reklamlar olabilir ki bunu çok yaşadık. Öyle siteler var şimdi isim vermek istemiyorum. İnsanlar buna güvenerek bu sitelerden daireler satın aldılar. Fakat daha sonra köpekleriyle yaşamaya başladıklarında yönetimden hayvan beslenmesinin yasak olduğuna dair uyarılar almaya başladılar. O nedenle mutlaka eğer bir hayvanımız varsa bu bizim sorumluluğumuzda ve bu hayvanlarla hayvanlarımızla birlikte yaşayıp yaşayamayacağımıza dair yönetim planını bizzat kendi gözlerimizle göreceğiz. Hangi bölgedeyse alacağımız taşınmaz veya kiralayacağımız taşınmaz. O tapu sicil müdürlüğüne gideceğiz ve orada muhakkak yönetim planını göreceğiz. Orada hayvan beslenmesi yasak mı değil mi mutlaka bakmak zorundayız. Şimdi eğer hayvan beslenmesi yasaksa ne olur, değilse ne olur? Maalesef bizim mevzuatımızda apartmanın veya sitenin anayasasıdır yönetim planı. Orada ne yazıyorsa onu uygular hakimler. Eğer bir hayvan beslenmesi yasaksa, maalesef açılan tahliye davalarında hayvanların tahliyesine karar verilir. Fakat şöyle bir geliştirici güzellik var. O da Bursa Bölge Mahkemesi'nden çıkan güzel bir kararımız var. Bu karar istinaftan şöyle geldi. Dedi ki hayvan hakları evrensel bildirgesi varken, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu varken, ev ve hayvanların korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi varken, yönetim planı adeta kişiler arasında bir sözleşme mahiyeti taşırken hiçbir sözleşme kanuna aykırı, kamu düzenine ve ahlaka aykırı düzenlenemez. Bunlar yok hükmündedir. Medeni kanun ve borçlar kanunu bunu yok sayar. O nedenle mutlaka hayvanla alakalı bir tahliye davası açıldığında bu hayvanın gerçekten rahatsızlık verip vermediğine dair bilirkişi marifetiyle mahallinde inceleme yapmak gerekir dedi. Ve bu şekilde mahkeme kararını yerel mahkemesine geri gönderdi. Burada bizim için şöyle bir gün ışığı doğdu. Her ne kadar hayvan beslenmesi yasaktır şeklindeki bir düzenleme anayasa mahiyetinde olsa bile bir apartman veya site için hukukun özüne aykırı olduğu için bu aşamada bozulması gerektiği söylendi. Bunlar tabii diğer davaları engellemeyecek. O nedenle bizim asıl ihtiyacımız olan ve birkaç ay içinde çıkmasını beklediğimiz yeni hayvan hakları yasasında kat mülkiyeti kanununa ilişkin bir düzenleme koyarak bunu yönetim planlarında bulunan her türlü hayvan beslenmesini yasaklayan keyfi hükümlerin hükümsüz kılınması. Ancak o zaman hepimiz rahat edeceğiz ama o zamana kadar da bu var olan istinaf kararını kullanacağız tabii ki de emsal karar olarak. Bunun dışında yine ne dedik? Diyelim ki yasak yok mu hayvanımızı besleyebiliyoruz ama yine de problemler yaşıyoruz. O nedenle neye bakmamız gerekecek? Bir defa tahammül sınırlarına bakılması gerekiyor. Bununla alakalı Yargıtay kararı var. Yargıtay diyor ki hayvan beslendiği için eğer bir tahliye davası açılıyorsa burada önemli olan hayvanın varlığı değil. Hayvanın varlığının yarattığı ses olabilir, hijyen problemi olabilir. Tahammül sınırlarını gerçekten aşıyor olması gerekir. Ve yöneticinin de böyle bir davayı açmak için mutlaka genel kurulda yetki almış olması gerekir. O nedenle sitelerde, apartmanlarda enteresan profillere sahip yöneticiler olabiliyor ve kendi kafalarına tamamen inisiyatif kullanarak ve şikayet sebebi olmadığı halde bu hayvanların tahliyesi için davalar açabiliyorlar. Bizim buna bakmamız gerekiyor. Evet, yöneticinin gerçekten tahliye için yetkisi var mı? Ve bizim evimizdeki kedimizin veya köpeğimizin gerçekten tahammül sınırlarını zorlayan bir apartmana, siteye yansıttığı bir problemi var mı? Diğer başka yine bir Yargıtay kararından bahsetmek isterim. Yönetim planında yine yasak var ise genel kurulda beslemeye izin alınması mümkün. O yolu da kullanabiliriz. Bu yönde de Yargıtay kararı mevcut. Veya genel kurullarda 4/5 ile, yani o sitede veya apartmanda var olan sayının, kat malik sayısının 4/5'i bir araya gelerek hayvan beslenmesinin yasak olduğuna dair maddeyi de değiştirip kaldırabilirler. Bu da yine başka bir yol. Tabii çok kalabalık sitelerde, çok kalabalık apartmanlarda değil ama çok kalabalık siteler oluyor. O sitelerde bu tarz değişiklikleri yapmak zor olabiliyor, kabul ediyorum. Ama ben her zaman hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünüyorum. Sadece evet, zorluklar var. Yine yönetim planıyla alakalı ve sitelerle alakalı problemlerden, insanların besledikleri hayvanlarla alakalı, işte burada böyle gezdirirsen, burada böyle bakarsan para cezası ödeyeceksin gibi düzenlemeler getiriyorlar. Bir defa öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki para cezalarını ancak kamu otoriteleri verebilirler. Veya yönetim planında bu tarz bir cezai şarta dair düzenleme yapılmış olması gerekir. Yoksa site yönetiminin kendi içinde karar alıp bundan sonra işte köpeğini orada gezdirene 150 lira, orada şunu yapana 200 lira para cezası kesilecektir gibi kararlar alması, bir de bunu üstüne üstlük o maliklere gidip teslim etmesi, kesmesi mümkün değil. Tamamen hukuka aykırı. Bunu da bilerek yaklaşmak gerekiyor. Yine site ismi vermek istemiyorum. Öyle siteler oldu. Çok da böyle çevrede de tanınır, bilinen, yaşanması keyifli olduğuna inanılan sitelerde bu tür insanlara ceza kesmeye çalıştılar. Ve hep biz İstanbul Barosu olarak da uyarı yazıları gönderdik. Dedik ki şey doğru değil, böyle bir para cezası kesilmesi hukuka aykırıdır, hukuka uygun değildir. Bir an önce hukuka aykırı bu davranıştan dönülmesini talep ederiz gibi bilgilendirmeler yaptık. Bunun dışında yine sitelerle alakalı şöyle bir sıkıntıyı çok fazla yaşıyoruz. Onu da anlatmak isterim. İnsanlar sitelerde kediler besliyorlar. Tabii bunlar kendi kedileri değil. Bunlar sokak kedileri. Ve bu sokak hayvanları bazen köpek de olabiliyor ama ağırlıklı olarak kediler oluyor. Bu hayvanlara insanlar da sitelerinde bakıyorlar. Ve mutlaka bu hayvanları istemeyen yöneticiler, kat malikleri oluyor. Ve bu hayvanlar zaman zaman ortadan kayboluyor. Bu durumda bu hayvanların alınıp bir yerlere atılması mümkün müdür? Hukuka uygun mudur? Bir de bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle 5199 sayılı kanunumuza bakmamız gerekiyor. Ve üçüncü maddesi bu kanunun hayvanların yaşam ortamını tanımlıyor. Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yerin onun yaşam ortamı olduğunu söylüyor. Böyle olduğunda sokaklar, parklar, siteler, bahçeler hayvansal doğal güdü ile, yetenekleriyle girebildikleri, özel veya kamuya ait fark etmez bu ayrım olmaksızın hayvanların girebildiği her yerin kedi ve köpeklerin doğal olarak yaşadıkları yerler, yani yaşama ortamları olduğunu söylüyor bize. Yine bu kanunun 4. maddesi, 4B maddesi, hayvanların korunmasına ve rahat yaşamlarına ilişkin temel ilke olarak evcil hayvanlar türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir demektedir. 4'e B maddesi uyarınca da türüne özgü hayat şartları, yani doğal olarak yaşam ortamı olarak seçtiği mahal her neresi ise orada kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalı diyerek yine bu hayvanların burada yaşamlarına imkan verir ve korunmalarını esas görür. C maddesi de hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır der. 4'e D maddesi de hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin sadece insani ve vicdani sorumluluklarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda da eşgüdüm sağlanması esastır der. Bu da bu şekilde şunu açıklamış olur. Hayvanseverlerin sitelerinde yaşayan bu hayvanlara bakabilmelerinin yasal hakkı ve görevi olduğunu, hayvana bakmanın vicdani görev olmanın yanı sıra aynı zamanda da kanuni hak olduğunu bize anlatır. O nedenle bu konuda da içimizin rahat olması gerekir. Hayvanlarımızı sitelerimizde bakabilmemiz kanuni ve doğal hakkımızdır. Buna aykırı davranılması hukuka aykırılıktır. Ve hiçbir şahsın bir hayvanı bulunduğu yerden alıp bir yere atması mümkün değildir. Hayvanlarla alakalı düzenlemeler belediyelere ve tarım orman müdürlüklerine verilmiştir. Ama onların dahi hayvanları kendi kafalarına göre alıp bir yerden bir yere yerlerini değiştirme hakları bulunmamaktadır. Bir hayvan oraya yeni geldiyse kısırlaştırma gayesiyle alabilir ve aldığı mahale geri getirmesi gerekir. Yetkililerin bile bir hayvanı bir yerden kıpırdatırken, kıpırdatmayla alakalı sınırları varken, şahısların kendi kafalarına bir hayvanı bir yerde alıp başka bir yere atması söz konusu bile değildir. Bu konuda da bilinmesini ve haklarımız olduğunun herkes tarafından da öğrenilmesi önemlidir. Şimdi yönetim planları ve sitede yaşayan hayvanlarımızla alakalı ağırlıklı sorular genellikle bunlar oluyor. Sokaklarımızda yaşarsak ne olur? Sokaklarımızda maalesef ben hep şunu söylüyorum. Eğer bir mahallede hayvanlar mutluysa o mahalle gerçekten hepimizin yaşamayı arzu edeceği, sevgi dolu, saygılı insanların yaşadığı bir yerdir. Eğer orada hayvanlara kötü davranılıyorsa inanın siz de orada yaşamak istemezsiniz bir insan olarak. Eğer böyle insanların varlığı varsa biz hep şunu hatırlatıyoruz. Bulunduğunuz ilçe belediyesinden mutlaka afişlerin asılmasını talep edin. Bu afişlerde sokak hayvanlarının 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde devlet korumasında olduğunu söyleyen, hayvanlara karşı her türlü şiddet eyleminin hukuka aykırılık ve suç teşkil edeceğini ve bunun cezaya tabi olduğunu söyleyen afişlerin asılmasını, o mahalleye bunların konulmasını isteyebilirsiniz. Veya parklar varsa parklara kedi evleri konulması için yine belediyenize talepte bulunabilirsiniz. Bunu işbirliği halinde yerel belediyelerle yapmak mümkün. Kopmamak lazım. Belediyeler evet her zaman olumlu cevap vermiyorlar. Ama bir, bunları talep etmek bizim hukuki hakkımız. İki, bunları onların da yapması kanunda yazılı. O nedenle ilk defasında red bile etseler ısrarla talep etmek lazım. Israrla takip etmek lazım. Zaten ülkemizdeki hukuk düzeni de ısrarcılık, sonuna kadar takip ve neticelendirme üzerine kurulu. O nedenle ben herkesin bu şekilde takibini yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda problemimiz bunlar. Peki diyelim ki hayvana sokakta şiddet uygulandı. Ne yapacağız da hep daha sık gelen sorulardan bir tanesi. Tabii öncelikle ben hep şunu söylüyorum. Eğer bir hayvana şiddet uygulandığını görüyorsak ve yapabiliyorsak lütfen müdahil olalım önce. Ne yapıyorsun denebilir, araya girilebilir. Ama dünyanın geldiği noktada herkes o kadar cinnet geçirir pozisyonda ki müdahil olmamayı da, olmak istememeyi de onu da haklı buluyorum. O zaman delil temin edeceğiz. Hukuk delildir. Hukuken eğer bir dava açmak, bir şikayette bulunmak istiyorsak bizim bu sıkıntımızı, şikayetimizi muhakkak hukuken delillendirmemiz gerekiyor. O nedenle video çekimi, fotoğraf çekimi, ekran görüntüsü bir şeylerin alınması, temin edilmesi lazım. Mümkünse ilk etapta bunları yapıyoruz. Veya bunları yapamadık, daha sonra bölgede MOBES'e kamera kayıtları varsa bunları talep ediyoruz. Çoğu yerin artık güvenlik kameraları var, özel şirketlerin veya evlerin. Onlardan talep edebiliriz, bize onlar temin edebilirler. Bir görüntüye ihtiyacımız var. Burada tabii ayrım noktası şu. Bir hayvanın başına bir şiddet eylemi geldi. Evet. Peki bu hayvan sahipli bir hayvan mı? Sahipsiz bir hayvan mı? Bizim için bu ayrım da maalesef diyorum çok önemli. Yine burada da bir parantez açıp yeni yasada bu ayrımın ortadan kalkmasını bekliyoruz. Sahipli veya sahipsiz değil. Zaten yine üzülerek söylüyorum ki şu anki mevzuatımızda hayvanlar mal statüsünde. yeni hayvan hakları yasasında hayvanların mal statüsünden çıkarılmasını ve hayvanların duygulu varlık olarak kabul edilmesini bekliyoruz. Bu anlamda mal statüsünden çıkarılınca doğal olarak sahipli sahipsiz hayvan ayrımı da ortadan kalkmış olacak. Şimdi mevzuata tekrar geri döndüğümüzde, hayvanlar eğer mal statüsünde olduğu için sahipli bir hayvansa, mala zarardan Türk Ceza Kanunu kapsamında savcılığa veya karakola gidip şikayetçi olabiliyoruz. Hayvan sahipsiz hayvan olduğu zaman deliller daha da önem arz ediyor. Çünkü eğer bir şikayet söz konusu olacaksa sokak hayvanı ile alakalı olarak, bizim başvuru yapabileceğimiz yerler kaymakamlık olabilir, valilik olabilir, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü olabilir, Tarım Orman Bakanlığı olabilir ve bu aşamada yapabileceğimiz bu şikayetlerle alakalı mutlaka net bir ekran görüntüsü, fotoğraf, video kaydı göstermek zorundayız. Çünkü bu yetkililerin maalesef kabahat kapsamında adli yargı makamları gibi delilleri araştırmak, tanıkları dinlemek gibi işin ince detayına girme imkanları ve hakları, imkandan ziyade hukuki anlamda hakları olmadığı için net göremedikleri ihlallerde para cezasını dahi kesemiyorlar. Onun için bu çok önemli. Dediğim gibi CİMER üzerinden başvuru yapabiliriz veya doğrudan e-maillerine, artık her kurumun kendi sitesinde gözüken bir e-maili var. Oraya dilekçelerimizi ve bunun eklerini, video görüntülerini, fotoğrafları gönderebiliriz. Bazen de bu şiddet eylemlerine veya hukuka aykırı her türlü fiile bir internet üzerinden, Instagram'dan olur, Facebook'tan olur, Twitter'dan olur, sahip olmamız mümkün böyle bir bilgiye. O zaman da mutlaka, olay eğer internet üzerinden görmüş isek, URL ile birlikte ekran görüntüsünü alıp haber linkini de ekleyerek o şekilde şikayetçi olmamız gerekiyor. Şikayetçi olurken nasıl şikayetçi oluyoruz? Tabii ki de adımızı, soyadımızı ve TC kimlik numaramızı, adresimizi yazıyoruz. Şikayet edilen kişinin adını, soyadını, adresini bilmiyorsak ise, adını bilmiyorsak ise faili meçhul olarak bunu göstermemiz gerekiyor. Olayın geçtiği yeri, kısaca tarihi, yeri ve olayın ne olduğunu yazıyoruz. Olaya sonra delillerimizi ekliyoruz. Eğer tanıklarımız varsa tanıklarımızın adlarını, soyadlarını, adreslerini ekliyoruz. Ve şikayete konuya ilişkin olarak hem Türk Ceza Kanunu uyarınca cezai, hem de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari yaptırım talebinde bulunuyoruz. Şimdi şöyle özel bir durumdan bahsetmek istiyorum. 5199 sayılı kanun kabahat kanunu kapsamında. İdari para cezası var. Kabahat kanunu madde 23 der ki, eğer bir fiil kabahat kapsamında kalıyorsa ve daha önce hiçbir yetkili makam önüne gelmediyse, o fiil savcılığın önüne geliyorsa, o idari para cezasının savcının kesme yetkisi var. O nedenle biz mutlaka bu 23. maddenin de işletilmesi gerektiğini, bu gibi durumlarda da kabahat savcısının bu idari para cezasının kesilmesini, talebinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ne olursa olsun bizim insanımız için bir işte kaymakamın keseceği cezadansa savcının keseceği ceza daha korkutucu ve caydırıcı oluyor. O yüzden onu da kullanmak gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bunun dışında başka diğer sorularımıza geçecek olursak eğer, balkonlarda bakılan hayvanlar var ve çok sık da bu aralar görüyoruz. Buna karşı ne yapabiliriz diye çok fazla soru geliyor bu konuda. Maalesef insanlarımızda şöyle bir problem başladı. Çocuklarının gelişiminde hayvanın varlığının çok kıymetli olduğunu insanlar artık biliyorlar. Psikologlar da bunu tavsiye ediyorlar. Davranış bilimciler bunu tavsiye ediyor ve insanlar da bunu evet yapmak istiyorlar. Ancak bir tarafları da rahat etmediği için hem çocuk hayvanla temas etsin hem de hayvan içeri girmesin diye balkonlarda bağlıyorlar bu hayvanları. Bu hayvanlar kendi dışkılarının içinde. Yemeği, suyu düzenli veriliyor veya verilmiyor. Güneşin alnında, karın altında maalesef yaşamaya mahkum ediliyor. Bu gibi durumlarda ne yapabiliriz? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Her ne kadar mevzuatımızda hayvan mal olsa da bir kişinin Bu benim hayvanım, benim malım, istediğimi yaparım, sana ne deme gibi bir lüksü yok. Eğer bu sahipli hayvanlar kendi bulundukları koşulları kötüyse, uygun bakılmıyorlarsa, etolojik ihtiyaçları temin edilmiyorsa, sağlıklarına dikkat edilmiyorsa, hem hayvanın kendisi açısından hem de çevre sağlığı açısından problemler yaratıyorsa, bu kişilerle alakalı olarak ilçe belediyesine başvurarak zabıta tarafından veya veteriner işleri müdürlüğü tarafından öncelikle uyarı verilmesini, hayvanı doğru koşullarda bakması yönünde uyarılmasını, eğer ikinci kez tekrar geldiklerinde kontrole hayvanı yine aynı kötü koşullarda görürlerse hayvana el koyacaklarını söylemeleri gerekiyor. Biz bunu talep ediyoruz. 5199 sayılı kanun madde 24 kötü koşullarda bakılan, ihmal edilen hayvanların hem madde 5 hem madde 14 gereği kötü bakıldıkları için bu hayvanlara madde 24 uyarınca el konulmasını sağlayabiliyoruz. Burada bir detay bilmeniz gerekiyor. Bu hayvanlara el konulduğu zaman bu hayvanlar o ilçenin bakım evine gidiyorlar. O nedenle kötü koşullarda bakıldığını düşündüğünüz hayvanın gerçekten kötü koşullarda bakılıyor olması lazım. Çünkü aksi takdirde hayvana işte suyu yeterince temiz değil, yeterince çok yemek verilmiyor deyip kendi kriterlerinize göre kötü bakıldığını düşünerek şikayet ediyorsanız bu hayvanın gideceği bakım evinde küflü ekmeği bile bulamama ihtimali var. O nedenle şikayetçi olacağımız zaman hayvanın gerçekten eziyet gördüğünden, hayvanın koşulunun gerçekten kötü olduğundan emin olmamız gerekiyor. Yine eğer sorulara dönecek olursak, özellikle internette yine çok rastlıyoruz. Yavru köpeğin kulaklarını kesip resim koyuyorlar veya video çekimi yapıyorlar. Bununla alakalı ne yapabiliriz diye soruyorlar. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki bizim kanunlarımızda hayvanlara tıbbi ve cerrahi müdahalelerde bulunmak sadece veteriner hekimlere tanınmış bir hak. O nedenle hem hayvana herhangi bir şahsın, tıp okumamış birinin müdahale etmesi mümkün değil. O anlamda hukuka aykırı eylemi. İkincisi, tıbbi gerekçeler dışında gerekmiyorsa bir hayvanın kulağının kesilmesi, kuyruğunun kesilmesi, ses tellerinin alınması, tırnaklarının sökülmesi gibi işlemler de yasak. Yine o anlamda da bir yasak olduğu için ikinci bir eylemden yani tekrar cezalandırılmasını talep etmek mümkün. Bir de yine bu hayvanların dış görünüşünü değiştirmeye yönelik bu hareketlere de yine 3 ayrı suçtan yani 5199 sayılı kanun madde 7, madde 14 ve madde 8.2 fıkralarından ayrı ayrı para cezasının kesilmesini talep etmemiz mümkün olabiliyor. Bunu da yine CİMER şikayetiyle yapabiliriz. Mutlaka internette nerede gördüyse URL'sini alarak o görüntüyü paylaşmamız gerekiyor ki bu para cezasının kesilmesini sağlayabilelim. Barınaklarla ilgili çok soru geliyor. Barınaklarda hayvanlar iyi koşullarda bakılmıyor, hayvanlar ölüyor. Bunlarla alakalı ne yapabiliriz diye. Şimdi 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda en büyük problemlerimizden bir tanesi bu hayvanlarla alakalı bütün yetkilerin ve görevlerin her ne kadar belediyelere verilmiş olsa da bu görev ve yetkilerini aştıkları zaman, ihmal ve ihlal ettikleri zaman ne olacağına dair hiçbir düzenleme yapılmamış durumda. O nedenle de zaten 2004 yılında yürürlüğe girmesine rağmen ve üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen hala her ilçede düzgün bir bakım evi yok veya varsa o bakım evleri iyi koşullarda değil ve sokaktaki hayvanlarla da alakalı çok fazla problemimiz var. Bunun sebebi hep maalesef ihmal ve ihlallerine karşı belediyelere idari ve cezai yaptırımlar uygulanmıyor oluşu. Yine burada bir parantez açıyorum ve diyorum ki yeni çıkmasını beklediğimiz hayvan hakları yasasında bu belediyelerin ihmal ve ihlallerine karşı idari ve cezai yaptırımlar getirilmesini bekliyoruz. Şimdi bu barınak ihlalleri olduğunda tabii ki de kanunda aykırılıklar var. 5199 sayılı kanun 6'ya 5. bendinde çok net yazıyor yapılması gerekenler. Daha sonra bu kanunun uygulama yönetmeliği var. Burada belediyenin alacağı tedbirler, geçici özel bakım evlerinin görevi ve sorumlulukları, bu sorumlu veteriner hekimin görevi ve sorumlulukları, bakım evleriyle alakalı arazi seçimi, bakım evinde bulunması gereken asgari birimler, şartlar, aranacak şartlar, her şey var. Şimdi bunlara aykırılık teşkil ettiğinde şu aşamada yapabileceğimiz en fazla şey maalesef bu yasaya aykırılıkları dile getirip yine video ve resim görüntülerini alıp Tarım Orman Bakanlığı'na bunun şikayetini yapmak ve hiç olmazsa bakanlık tarafından uyarılmalarını sağlamak. Ama maalesef dediğim gibi önümüzdeki en büyük problem bu aykırılıklarına karşı ciddi bir cezai yaptırım getirilmiyor oluşu. Yine belediyelerin yasa dışı toplamaları oluyor maalesef. Bununla alakalı ne yapabiliriz diye soruyorlar. Belediyelerin yasa dışı toplamalarından neyi kastediyoruz? Mesela sokaktan geldi bir hayvanı almak için. Bir defa her şeyden önce o belediyede o hayvanın alınması için bir gerekçe olması lazım. Diyelim ki ısırık vakası olması lazım. Isırık vakası olması lazım derken ben sadece birinin gelip hayvan beni ısırdı diye şikayet etmesinden bahsetmiyorum. Isırıldığına dair hastaneden gidip bir de rapor almasından bahsediyorum. Veya hayvan oraya ilk defa atılmış, kulağında küpesi yok. Bu ne demek? Hiç kısırlaştırılmamış, ellenmemiş, yeni atılmış bir hayvan. O hayvanı alabilir. Toplaması için bir gerekçesi olacak. Bu hayvanı muhakkak o araçta bir veteriner hekim bulunacak. Ve eğer uyuşturucu iğne kullanıyorlarsa mutlaka veteriner hekim bulunacak ve uyuşturucu iğneler veteriner hekim tarafından atılacak. Çünkü öteki türlü veteriner hekimlerin olmadığı ortamlarda ellerine bir tomar iğne alıp sadece şoförlerin hayvan toplamaya kalktığı durumlarda hayvan yaşlı mıdır, hasta mıdır bakılmaksızın her hayvana aynı dozda uyuşturucu iğne atılması yakalamak için hayvanların maalesef ölümlerine sebebiyet vermekte. Bunların her biri hep usule aykırı toplamadır. Bunların da aynı şekilde delillendirilmesi, videoya çekilmesi gerekiyorsa tespit ettirilmesi ve yine Tarım Orman Bakanlığı'na şikayetçi olunması gerekir. Tabii aynı zamanda bu tür uygulamalarında bunlar görevi kötüye kullanmak olduğu için de Türk Ceza Kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunmak da savcılıklara mümkün. Bunu da mutlaka kullanmak gerekir. Yine gelen sorulardan bir tanesi var. Eve gelip hayvan hadisi yapılması mümkün mü diye çok soruyorlar. Evet, hayvanların hacz edilmeleri mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü icra kanununun taşınır ve taşınmaz malların haczi başlığı altında yer alan madde 85'e 5, hasılatı paraya çevirme, masraflarını ve icabında muhafaza ve idare masraflarını tecavüz etmeyeceği muhakkak olan şeyler hacz olunamaz der. Ve madde 85 son fıkrası, haczi koyan memur, borçlu ile alacaklarının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir der. Ve yine haczi caiz olmayan mallar ve haklar icra iflas kanununun 82. maddesinin 1. fıkrası, devlet malları ile mahsus kanunlarda haczi caiz olmadığı gösterilen mallar der ki, bu mahsus kanunlar 5199 sayılı kanundur. Onun 5. maddesinin 5. fıkrası da hayvan haczinin mümkün olmadığını, evde ticari gaye dışında bakılan bu hayvanların, pet statüsünde bakılan hayvanların haczinin kabil olmadığını söyler. O nedenle hayvanların evde ailemizin parçası olan, bize yoldaşlık, hayat arkadaşlığı yapan bu hayvanların haczinin mümkün olmadığını, buna aykırı haczi gerçekleştiren memurun ise görevini ihmal ve kötüye kullandığını ve hakkında şikayetçi olunabileceğini hatırlatmak isterim. Veteriner hekim hataları maalesef çok sık sorulan sorular arasında geliyor. Veteriner hekimlerin açık hatalarına karşı ne yapabiliriz diye. Tabii şimdi burada önemli olan malpraktis davaları esasında bunlar. Etik ilkeler var veteriner hekimlerle alakalı. Veteriner hekimin kötü uygulanmasıyla alakalı başlıklar var. Hasta haklarına saygı var. Muayenesiz tedavi yasağı var. Tedavi üstlenmeme veya yarıda bırakma ile alakalı maddelerimiz var. Aydınlatılmış onam denen her aşamada hayvana ne yapılacağına dair hayvan sahibine, hasta yakınına bilgi verilmesi sorumluluğu var. uluslararası sözleşmelere uyma zorunluluğu var. Bunların tabii eksik olması veya hatalı uygulanması halinde de çok açıktır ki burada bir malpractice, yani tıbbi hata anlamına gelen bir problem yaşamaktayız. Bu anlamda bu kişiler hakkında epikriz raporları, diğer tüm belgelerle birlikte veteriner hekimler odasına başvurmak mümkün, şikayetçi olmak mümkün. Ve yine bu hekimin muayenehanesi hakkında veteriner hekim muayenehane poliklinik yönetmeli uyarınca Tarım Bakanlığı'ndan, yani bu daha ziyade bulunduğu ilçe tarım müdürlüklerinden denetleme talep etmek mümkün. Onun için de mutlaka hayvanla alakalı hizmet alındığına dair bir fatura veya kredi kartı ekstresi görmek istiyorlar. Bunlarla beraber denetlenmesini talep etmek de mümkün olacaktır. Eğer veteriner hekimler odasından da veteriner hekimin hatalı olduğuna dair herhangi bir şekilde eğer bir rapor çıkarsa veya bir disiplin cezası çıkarsa, bununla alakalı da maddi manevi tazminat haklarımızı adli yargıda aramak mümkün olacaktır. Yine son zamanlarda çok sık görülen internet üzerinden satışlar yapılıyor. Bunlarla alakalı ne yapabiliriz diye soruyorlar. Tabii internet üzerinden satış yapılması, takdir edersiniz ki, kaçak üretime giriyor ve bu anlamda da bunun şikayet edilmesi mümkün. Çünkü hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 13. maddesi ve 5. maddesinde nasıl, nerede hayvanlar satılır, hangi koşullarda satılır, sertifika alınması, ruhsat sorumluluğu, bunları hepsini düzenlemiştir ve bu hayvanların mikroçip takılarak kayıt altına alınmaları gerekir. Kayıt dışı satılan her hayvan hukuka aykırıdır. Ayrıca bu kayıt dışı satılan hayvanların vergisel açıdan da suç teşkil ederler. Buraları hakkında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na da şikayet etmemiz mümkün olacaktır. Bu nedenle hani hem İl Tarım Müdürlüklerine hem MASAK internet üzerinden şikayetçi olabiliriz. Köpek dövüşleri çok sık yine gelen sorular arasında, bunlarla alakalı ne yapabiliriz diye soruyorlar. Burada yine parantez açmak istiyorum. Şu anki mevcut haliyle köpek dövüşleri kabahat kapsamında ve kumar. Kumar dediğimiz zaman her zaman suçüstü yapılması gerekiyor ve idari para cezasından öteye gidemiyoruz. Yeni yasada, düzenlenecek yasada, çıkmasını beklediğimiz yasada köpek dövüştürmesi, hayvan dövüşleri Türk Ceza Kanunu kapsamında en az 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılacak. Yine internet üzerinden köpek dövüşlerinin yapılacağına dair paylaşımlar oluyor ve bunlarla alakalı ne yapabiliriz diye soruyorlar. Bir defa üzülerek söylemek istiyorum ki köpek dövüşleri kumar kapsamında olup kabahat kapsamında ve mutlaka suçüstü yapılması gerekiyor. Burada eğer bir parantez açmak gerekirse yine hayvan hakları yasasında hayvan dövüştürmenin de Türk Ceza Kanunu kapsamında en az 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu anlamda bu hayvan dövüşlerinin de önünü ciddi anlamda keseceğine inanmaktayız. Böyle bir dövüş söz konusu olduğunda suçüstü yapılması gerekiyor. Bu nedenle mutlaka o bölgedeki jandarma ve polisle işbirliği halinde dövüşün yapılacağı gün bunun basılması gerekiyor. Ama şöyle farklı bir madde var düzenlenen. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak Türk Ceza Kanunu madde 228 kapsamında zaten şu aşamada 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek bir suç mahiyetinde olduğu için. Bu anlamda da kumar oynanması için yer sağlayan kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabiliriz. Ama diğer dövüş kısmı için mutlaka suçüstü yapılması gerekiyor. Suçüstü yapıldığında şahıslara para cezası kesiliyor idari ve hayvanlara da el konuyor. Yine eğer sorularımıza bakacak olursak, son zamanlarda yine hayvanların ödül olarak verildiği çekilişler olduğunu görüyoruz Instagram'da ve Facebook'ta. Bununla alakalı ne yapabiliriz diye gelen sorular var. 5199 sayılı kanunun 14. maddesinin G bendi kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak yasaktır der. Ve bunun cezası 2020 yılına göre 947 liradır. bu şekilde para cezası kesilmesi için yine görüntüyü, ekran görüntüsünü alarak CİMER üzerinden şikayetçi olmak mümkün. Ayrıca Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü karşılığı nakit olmayan piyangolar ve çekilişler hakkında yönetmeliğe de aykırılık teşkil ettiği için Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ihbarda bulunmak da bu anlamda mümkündür. Tabii şimdi köpek dövüşlerinden bahsedince yasaklı ırklarla alakalı bana çok fazla soru geliyor. Neyi söylüyorlar? Yasaklı ırklarla alakalı. İşte hayvanımı elimden alabilirler mi? Hayvanım hiç kimseye saldırmadı. Evime girebilirler mi? Gibi muhtelif sorular var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yine bir parantez açacağım. Bugün konuşmam esnasında açtığım bütün parantezlere beklediğimiz hayvan hakları yasasında bu mevcut düzenleme ne olacak onu açıklamak için açtım. Yasaklı ırklarla alakalı olarak da hayvanların, şu anda kafes arkasında bulunan hayvanların mutlaka bir mizaç testinden geçirilerek taahhütname karşılığı sahiplerine verileceği, bu hayvanların çok sıkı bir kayıt altına alınacağı, veteriner hekim kontrolünde bulunacağı, hayvanın sağlığıyla alakalı, ölüm olması halinde ölüm kaydının düşülmesiyle alakalı ciddi bir kayıt tutulacağı ve büyük ihtimalle de kalabalık kamusal alanlara bu hayvanların sokulmayacağı ve mutlaka da bu hayvanların tasmada ve ağızlıkla dolaştırılması gerektiğine dair bir düzenleme bekliyoruz. Ancak ta ki o düzenlemeye kadar mevcut düzenlemede yasaklı ırklar denen, ki bunlar hangi hayvanlar? Pitbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileira türü ve bu dört tür melezi diyor. Bu hayvanlara maalesef şikayet üzerine herhangi bir saldırı gerçekleştirmeseler dahi el konulması ve sahibine de 8100 lira para cezası kesilmesi gündemde. Burada önemli olan insanların şunu bilmesi gerekiyor. Savcılık kararı olmadan kimsenin kişilerin evine, bahçesine giremeyeceği ve hayvanlara bu şekilde el koyamayacağı. Bana şöyle çok sık sorular geliyor. Belediyeden geldiler. Evet, ben içeriye davet ettim. Evet, kahve ikram ettim. Evet, giderken de hayvanı teslim ettim. Ne yapabilirim? Şimdi böyle bir durum söz konusu olduğunda maalesef yasaklı ırk genelgesi halen bulunduğu için 2010 yılında yürürlüğe girdi bu genelge. Hayvanın maalesef ömrünü tamamlayıncaya kadar o ilçenin bakım evinde hapsedilmesi gerekiyor. Yapılabilecek maalesef bir şey yok. O nedenle olabildiğince hayvanınızı ağızlıkla gezdirip, tasmada gezdirip, şikayete sebebiyet vermemeye çalışıp ve kapınıza da gelirlerse kapıyı açıp insanlara buyur etmemeniz gerektiğini ben söyleyebilirim. Bunun dışında dediğim gibi yasal yeni düzenleme gelinceye kadar yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Pet shoplarla alakalı şikayetler geliyor. Pet shoplarla alakalı ne yapabiliriz onu söyleyebilirim. Şimdi öncelikle ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik çok açık. Bunun 7. maddesi pet shoplardaki asgari hijyen ve hayvanların barındırılma koşullarını düzenler. 12. maddesi de pet shoplarda uyulması gerekli şartları tek tek söyler. Bu yönetmeliğin 7. maddesi ve 12. maddesi uyarınca pet shoplarda hayvanlar kötü koşullarda dışkılarının içerisinde aç ve susuz bırakılarak ve üst üste bakılıyorlarsa eğer tarım, orman, il müdürlüklerine bu pet shopların ruhsatının iptal edilmesini sağlamak için bir denetleme yapılmasını talep etmek, yine valilik tarafından yasal işlem yapılmasını talep edilmesini sağlamak mümkün. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Özellikle biz adalardaki bu atlı faytonların yasaklanmasıyla alakalı, bu en son günlerde yaşadığımız sıkıntılarla alakalı çok net şunu gördük. Eğer inisiyatif alan, hukuku bilen, hayvana karşı duyarlı bir kaymakam, vali o bölgedeyse gerçekten çok fazla iş yapmak mümkün. Buradan da Sayın Adalar Valisi Mustafa Bey'e ayrıca selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunmak isterim. Bir ilçedeki kaymakamın da etkin olarak yer aldığı durumlarda bu tür ihlallerin daha da azalacağını düşünüyorum. Eğer belediye ihlalleri mesela çok yaşanıyorsa, bakım eviyle alakalı çok sıkıntı varsa, belediye sürekli usulsüz toplamalar yapıyorsa, burada da hukuku bilen, hayvana duyarlı bir kaymakamın varlığı, her ne kadar kanunda belediyelerin ihmal ve ihlallerine idari ve cezai yaptırım getirmiyor olsa da, kaymakamın müdahalesi çok fazla şeyi düzeltecektir. Bunun da altını çizmek isterim. Bugünlük sorular bu kadar. Tekrar sorular geldiğinde, ki sürekli geliyor, Türkiye'nin dört bir tarafından her gün bir ihlal haberi geliyor, bir şikayet haberi geliyor. Bununla alakalı yine bir şey olduğunda yayınımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese çok sevgiler. Merhametiniz gönlünüzden asla eksik olmasın.